Ayrım 35.
Rukiye konuşmaya hiç katılmadan, söylenenleri de pek umursamadan Tevfik Bey'in sesini dinliyordu. O sese alışmıştı. Onu duymadığı zaman huzursuz oluyordu. Hikmet Bey salona girdiğinde hep birlikte dönüp ona baktılar. Mihrişah Sultan her zamanki şımarık patavatsızlığıyla "Ne bu halin Hikmet?" dedi. "Yüzün bal mum gibi olmuş, sararmışsın." "Biraz uykusuzum, ondandır." "Yemek yedin mi?" Ancak o zaman Hikmet Bey sabahtan beri bir şey yemediğini fark etti. Ama yemek yiyebilecek durumda değildi. Yalan söyledi. "Mersi anne, yedim." "İyi, geç otur," diyen Mihrişah Sultan, oğlunun sağlığına duyduğu ilgiyi de hemen kaybetmiş, biraz önce konuştukları konuya dönmüştü. "Senin ihtiyatçıların salaklığından konuşuyorduk. Bunlar ikinci defa askeri bir hareket yapıp geldiler ama gene hükümete giremediler. Hem memleketi idare etmek istiyorlar hem de mesuliyetten korkuyorlar. Adam öldürmeye gelince cesurlar da mesuliyet almaya gelince korkaklar. Bazen bizim bunak acaba bunlardan daha mı yürekliydi diye düşünmüyor değilim." Hikmet Bey homurdanır gibi cevap verdi. "Onlar benim ihtiyatçılarım değil anne. Ben onlarla hesabımı keseli çok oldu." "Artık onlar mı seninle hesabı kestiler, sen mi onlarla hesabı kestin, orası da belli değil ya." "Neden böyle mütecaviz davranıyorsunuz anne?" Mihrişah Sultan oğluna daha dikkatli bakınca durumunda bir tuhaflık olduğunu hissetti. "Ne oldu?" Hikmet Bey'in yol boyu düşündüklerini ve hissettiklerini annesine anlatması mümkün değildi. Mehpare Hanım'a artık aşık olmadığını fark ettiğinde hissettiği şaşkınlık, ona Dilevser'i sevdiğini düşündüğü günlerde bile Mehpare Hanım'a aşık olduğuna gizli gizli inandığını göstermişti. Yoksa eski karısını artık sevmediğini anladığında bu kadar şaşırmazdı. Kendine yol boyu aynı soruyu sormuştu. "Dilevser'i sevdiğimi sanırken aslında Mehpare'yi sevdiğime nasıl gizlice inanmış olabilirim ki?" Üstelik bunu hiç fark etmemişti. Kendi duygularını bilmediğini düşünmek onu ürkütüyordu. Mehpare Hanım'ı artık sevmediğinin şaşkınlığını yaşarken Dilevser'i gerçekten sevip sevmediğinin cevabını da bir türlü verememişti. Sadece genç kızı o sırada görmek istemediğini biliyordu. Her zaman onu etkileyen o masumiyet o gün o anda ağır bir yük gibi gelecekti. Bütün bunları annesine anlatamayacağını bildiğinden "bir şey olmadı" demekle yetindi. Hikmet Bey'in o saatte gelmesinin özel bir nedeni olması gerektiğini düşünen Tevfik Bey, "ben müsaadenizle gideyim efendim" dedi. Rukiye hemen ayağa kalktı. "Ben sizi uğurlayayım." Tevfik Bey ile Rukiye birlikte salondan çıkarken Hikmet Bey "ne oluyor?" der gibi annesine baktı. Mihrişah Sultan hafifçe gülümseyerek başını çevirince Hikmet Bey üvey kızının da hayatında yeni duygular belirdiğini anladı. Rukiye her akşam Tevfik Bey'i çok doğal bir davranışmış gibi yalının bahçe kapısına kadar geçiriyordu. Bu sırada ertesi gün yapacaklarından bir iki kelime konuşuyorlar ve bu konuşmaların verdiği işaretler sayesinde arada bir rastlaşabiliyorlar. Akşamüstleri arkadaki korulukta yürüyüş yapıp bazen birlikte Kanlıca'ya kadar arabayla gidip geliyorlardı. Rukiye'nin sabırsızlığına rağmen Tevfik Bey çok temkinliydi. Konuşma konularını her zaman kendilerinden uzak tutuyordu. Rukiye'nin aldırmazlığı ve cesareti onda yoktu. Rukiye yavaş yavaş bu ilişkinin böyle sonsuza kadar uzayıp gidebileceğini, Tevfik Bey'in açılma cesaretini gösteremeyeceğini, ipleri eline alması gerektiğini anlıyordu. Çok yakında bir gün Tevfik Bey'le açıkça konuşacağını biliyordu artık. Ama bu konuşmaya bir cinayetin yol açacağını bilmesine imkan yoktu. Onun hayatına sevdiği erkek bir cinayetle girecek ve ne yazık ki bir başka cinayetle de ebediyen çıkacaktı. Rukiye salona dönünce Hikmet Bey hemen konuya girdi. "Bugün anneni gördüm," dedi. Mihrişah Sultan oğlunu her zaman yaralayan alaycı haliyle bakıp söylendi. "Anlaşıldı halinin sebebi." Hikmet Bey onu duymamış gibi davrandı. "Annen senin de Nizam'ı yanına almak istiyor." Rukiye öfkeyle başını salladı. "Ben Sultan Hanım'la kalmak istemiyorum." Sonra Mihrişah Sultan'a döndü. "Sizce bir mahsuru yoksa?" "Ne mahsuru olacak, aksine sevinirim." Hikmet Bey araya girdi. "Ama annen çok yalnız kaldı Rukiye. Çocuklarının yanında görmek istiyor." Rukiye annesinin üvey babasını aldatmasını asla bağışlamamıştı. Bağışlamamaya da kararlıydı. Oysa Nizam öz babasına yapılanı çoktan affetmişti. "Nizam'la otursunlar. Ben burada iyiyim." Hikmet Bey ısrar etmenin bir yarar sağlamayacağını gördü. "Sen bilirsin Rukiye ama hiç olmazsa anneni bir ziyaret edip bunu ona kendin söyle. O senin annen. Hiçbir şey bu gerçeği değiştirmez." Ben ona bir mektup yazarım yarın. Onu üzme lütfen. Rukiye, Hikmet Bey'e bunca olaydan sonra Mehpare Hanım'a gösterdiği şefkatten dolayı küçümseyerek baktı. Annemi tanımazmış gibi konuşmayın lütfen. O hiçbir şeyden üzülmez. Bu biraz haşin bir konuşma biçimi değil mi? Hakikatleri söylemek neden haşinlik olsun? Siz hakikatleri görmek istemiyorsanız o başka tabii. Hikmet Bey annesine döndü. Müsaade ederseniz ben bu akşam burada kalacağım. Mirşah Sultan ancak o zaman Hikmet Bey'in gerçekten sarsılmış olduğunu, uğruna kendini öldürmeye kalktığı karısıyla yeniden karşılaşmanın onu etkilediğini fark etti. Tabii kal, sabahları burası çok güzel oluyor. Ben de seninle konuşmayı çoktandır özledim. Aç değilim dedin ama senin sevdiğin yemekleri yapmışlar bugün. Söyleyeyim biraz getirsinler, belki yersin. Hikmet Bey getirilen yemekleri şaşırtıcı bir iştahla yemiş, bir şişede Fransız şarabı içmişti. Yemek yedikçe yüzüne renk gelmiş, yüzündeki tebessüm canlılık kazanmış, bütün kırıcılığına rağmen annesinin varlığı ve Mehpare Hanım'ı bile kızdıran güzelliği, onun öğleden sonraki sevişmesiyle yerine gelen güvenini daha da pekiştirmişti. Osman'a, annem çevresindeki herkese anlayamadığım bir tarzda hayatta kendisinden daha önemli hiçbir şey bulunmadığı hissini verir. Bütün dertlerin onun yanında sanki manasızlaşır demişti. Yemekten sonra insan ruhunun karmaşıklığı ve anlaşılmazlığı üzerine uzun bir nutuk atmış, nedimelerle şakalaşmış, kadınların şaşkın bakışları altında sanki biçim değiştirip bir başka insan olmuştu. Mihrişah Sultan bu neşenin sebebinin oğlunun Mehpare Hanım'la yeniden barışmasından kaynaklandığını sanıp sinirlenmişti. Sen sarhoş oldun galiba. Hikmet Bey bir çocuk gibi şımarmıştı. Aman anne, siz de erkekler sadece sarhoş olduklarında neşelenir sanıyorsunuz. Bilmem ki hep kederli insanlarla mahbaplık ediyorsunuz. İnsanların neşelenmek için de bir sebebe ihtiyaç duyduklarını düşünmem sana garip mi geldi? Benim bildiğim sadece delilerle sarhoşlar sebepsiz yere neşelenirler. Benim de neşelenmek için bir sebebim var. Mirşah Sultan buna daha da kızdı. Öyle mi? Bu sadece senin bildiğin bir sebep olsa gerek. Senden başka kimse neşelenmediğine göre. Siz buradasınız. Rukiye burada. Bu güzel hanımlar burada. Bunlar iyi birer sebep değil mi? Biz hep buradaydık lakin senin neşelenmen için bir sebep sayılmıyorduk o zamanlar. Anne benim neşelenmem sizi sinirlendiriyor mu? Hayır ne münasebet. Mirşah Sultan cümlesini tamamlamadan önce bir an oğlunun haklı olduğunu, onun neşesinin kendisini sinirlendirdiğini fark etti. Ama bunu fark etmemiş gibi davranmayı tercih etti. Sadece biraz manasız buluyorum. Gün boyu hava girdabına yakalanmış bir kar tanesi gibi kendi çevresinde döne döne kendisinin çeşitli yüzleri ve duygularıyla karşılaşmış olan Hikmet Bey'in ifadesi ve konuşma biçimi birdenbire yine değişti. Paris salonlarının Züppe Paşazadesi oluverdi. Neşeyi manasız buluyorsunuz demek. Zannımca madam epeydir Rabelais okumuyor. Ah madam ne büyük günah. Sonra masum bir İstanbul beyefendisi haline büründü. Biz manada kederden gayrisini bulamadık efendim. Kerem buyurun da bir neşeyi velev ki manasız da olsa bu kulunuza çok görmeyin. O geceyi orada annesinin sürekli dokundurmalarına, iğnelemelerine, saldırılarına, sivri nüktelerine, alaycı aşağılamalarına muhatap olup bunları aynı şekilde karşılamakla geçirdi. Bütün bu konuşmalar boyunca asıl istediğinin tam da bu olduğunu, annece bir şefkatin kendisini boğup öldürebileceğini hissediyordu. Mirşah Sultan bilerek ya da bilmeyerek oğluna en ihtiyacı olan şeyi, muhteşem güzelliğini ve zeki bir kadınla didişme zevkini vermiş, dişi bir aslanın yavrusunu avlanmayı oyunlarla öğretmesi gibi ona kadınlarla baş etmesini bir daha yeniden öğretmiş, güzel kadınlar karşısındaki hamlelerin nasıl yapılacağını bir daha hatırlatmış, kendi varlığıyla Mehpare Hanım'ın olağanüstü güzel ve ürkütücü hayalini silmeyi başararak bunun mümkün olduğunu göstermişti. Derin ve huzurlu bir uykudan sonra ertesi sabah deniz kenarında hazırlanmış zengin bir kahvaltı sofrası ve şefkatli bir anne buldu. Akşam didişmekten ne kadar hoşlandıysa sabah da alaycı bir konuşmadan o kadar sıkılacaktı ama Mihrişah Sultan sanki oğlunun bütün isteklerini hisseder gibi davranıyordu. Rukiye de akşamki kabalığını bağışlatmak istercesine yanına gelip yanağından öpmüştü. Kahvaltılarını pek konuşmadan ama bir ailenin bütün sıcaklığını ve sevgisini hissederek yaptılar. Hikmet Bey kendisini bekleyen Muş'a binmeden önce annesinin elini öptü. Anne, beni her seferinde yeniden doğuruyorsunuz sanki. Mirşah Sultan usulca yanağına vurmuş, saçmalama demişti. Ama limandan uzaklaşan Muş'un arka kısmından kendilerine el sallayan Hikmet Bey'e uzun uzun baktıktan sonra kendi kendine mırıldanır gibi konuşmuştu. Çok acı çekti Hikmet, umarım bir daha çekmez. Rukiye hiçbir şey söylemeden yalnızca el sallamış, aynı dileği sessizce içinden geçirmekle yetinmişti. Hikmet Bey Nişantaşı'ndaki köşke geldiğinde Dilevser'i kütüphanede kitapları karıştırırken buldu. Bonjour Dilevser, nasılsınız? Hemen hemen her sabah bu kütüphanede buluşup konuşuyorlardı. Eski kitapların kağıt kokusu sanki zamanın anlamsızlığını göstererek onların arasındaki yaş farkını azaltıyor, aynı ortak zevkte buluşmak, aynı yazarları sevmek, aynı kahramanlardan söz etmek, aralarında üstünde güvenle dolaşabilecekleri sağlam bir köprü oluşturuyordu. Gittikçe daha rahat, daha serbest konuşuyorlardı. Bunda Dilevser'in kendini kitapların arasında daha güçlü ve kendine ait bir dünya da hissetmesinin de rolü vardı. Kitaplardan konuşurken Dilevser arkasına saklandığı alçak gönüllülüğü bırakıyor, cüretli eleştiriler yapıp beğenilerine keskin bir dille açıklıyordu. Birbirlerine alışmışlardı. Hangi kitapları, hangi yazarları sevdiklerini bildikleri gibi artık birbirlerinin hangi kitapları sevebileceğini de tahmin ediyorlardı. Hikmet Bey her zamanki gibi sabah şerifler hayır olsun yerine bonjour demesinden mi, yoksa sesindeki bir kaymadan mı, yoksa bambaşka bir nedenden mi bilinmez, Dilevser o sabah bir şeylerin farklı olduğunu, Hikmet Bey'de bir değişiklik bulunduğunu sezdi. Sezgisinde çok haklıydı. Hikmet Bey bir gün önce gördüğü adamdan çok farklıydı o sabah. Güvenliydi. Yaralarından kurtulduğunun farkındaydı. Kadınlarla baş edebilecek kadar güçlü olduğunu biliyordu. Eski çekiciliğini yeniden kazandığına inanıyordu. Ve Mehpare Hanım'la sevişmişti. Çok güzel bir kadının yatağından yara almadan çıkabilmiş her erkek gibi artık diğer kadınlara biraz yukarıdan, nasıl söylemeli, biraz küstahça ve küçümseyerek bakıyordu. Sabah şerifler hayır olsun Hikmet Bey, bu sabah galiba biraz erken geldim. Durdu, sonra usulca ekledi. Siz yokmuşsunuz. Hikmet Bey, siz yokmuşsunuz sözlerinin içinde birçok soru barındırdığını, genç kızın nereye gittiniz, neredeydiniz, kiminleydiniz diye sorduğunu anlamıştı. Bir önceki sabah bu soruları hemen cevaplar, nerede olduğunu derhal söylerdi ama o sabah öyle yapmadı. Bugün çok sıcak olacak galiba, şu pencereleri açayım. Gidip pencereleri teker teker açtı. Dilevser onun hareketlerini hiçbir şey söylemeden izliyor, sorusuna hala bir cevap beklediği anlaşılıyordu. Hikmet Bey de genç kızın kıskançlığı iyice hissetmesi için gayet ağır davranıyor, günlerce kendini bu genç kıza beğendirmek için harcadığı çabanın öcünü alıyordu. Yaptığından utanmasına rağmen böyle davranmaktan kendini alıkoyamıyordu. Tecrübelerinden gelen gizli bir ses de ona kıskançlığın Dilevser'i biraz daha büyütüp bir kadın olmaya biraz daha yakınlaştıracağını fısıldıyordu. Yeniden Dilevser'e doğru döndüğünde kızın sözlerini yeni fark etmiş gibi davrandı. Ha evet, dün gece yoktum, annemde kaldım. Hafifçe solgunlaşan Dilevser'in yüzünden belli belirsiz bir sevinç ışıltısının geçtiğini görünce kızın ilgisinin canlandığını da anladı. Osman'a daha sonra yakınmış, ''Neden bazen kadınlara alçakça davranıyoruz bilmiyorum.'' demişti. Ama neden kadınlar alçakça davranışlara daha fazla ilgi gösteriyorlar onu da anlamıyorum. Oturduğu koltukta bacak bacak üstüne atmış, genç kıza küstahça, neredeyse küçümseyerek bakıyor, haftalarca kendini kış akşamüstleri gibi melankolik ve puslu bir ruh aleminde yaşatan kadının bu incecik, solgun ve kırılgan yaratık olduğuna inanmakta güçlük çekiyordu. Mehpare Hanım'ın hayatını zehirleyen uğursuz büyüsünden kurtulduğunu ve özgürlüğüne kavuştuğunu anlamak, şimdi sanki boynuna astığı bir muska gibi onu bütün kadınların etkisinden, gücünden, cazibesinden koruyor, dokunulmaz, erişilmez, yaralanmaz kılıyordu. Onu etkilemiş, üzmüş, yaralamış olanlara bir dürbünün tersinden bakar gibi bakıyor, onları küçük, uzak ve hatta anlamsız buluyordu. İçinde kadınların neredeyse tümüne karşı bir öfke ya da kızgınlık değil ama bir uzaklık ve aşağılama vardı. O güne kadar Dilevser'in güzellikleri olarak gördüğü özelliklerini o sabah onun kusurları gibi görüyordu. yüzünün solgunluğu, masum parmaklarının çocuksuluğu, hiçbir şehvet belirtisi taşımayan ince kemikli bedeni, bakışlarındaki mesafeli ürkeklik, birisi dilevserin üstüne tuttuğu ışığın acısını değiştirmiş, aynı insan başka biri gibi görünmeye başlamış, yüzündeki gölgeler birden yer değiştirmişti. Onun kusurlarını görmekten garip, kötü bir haz alıyordu. Dilevser, iç dünyasının dalgalanmaları yüzüne yansıyan Hikmet Bey'in o küstah ve utandırıcı halini görmek istemez gibi aşırı bir dikkatle kitaplarla uğraşıyor, birini alıp birini bırakıyor, kapaklarının arka yazılarını okuyor, sayfalarını titizlikle karıştırıyordu. Hikmet Bey, onun yeni bir kitabı eline aldığında başını öne eğişini, sırtının hafifçe kamburlaşmasını dikkatsizce izliyordu. Mehpare Hanım kadar değilse de bu kız da ona acı çektirmiş, peşinden koşturmuş, alçak gönüllülükten yapılmış kalkanlarını, onun kendine güvenini sarsacak bir biçimde karşısında hep kapalı tutmuştu. Son zamanlarda aralarında beliren yakınlığa rağmen Hikmet Bey çocuğu yaşındaki bir genç kızın kalbini kazanmak için gösterdiği çabaların içinde bıraktığı utandırıcı tortunun tadını hep hissediyordu. Onun o masum ve dünyadan uzak duran halinin kendisi için daha birkaç gün önce nasıl bir teselli olduğunu, Mehpare Hanım'ın açtığı yaraların üstünde dolaşan onun ince parmaklı ellerinin hayalinin ona ne kadar iyi geldiğini unutmuştu bile. Dilevser kitaplarla oyalanmaktan ve aşırı dikkatten yorulup elinde bir kitapla Hikmet Bey'e döndüğünde bir an gerçek bir huzursuzluk duyarak koltukta oturan adamdan bakışlarını kaçırdı. ''Neden bana öyle bakıyorsunuz?'' ''Nasıl bakıyorum?'' dedi Hikmet Bey yukarıdan bir edayla. ''Beni kötü bir şey yaparken yakalamış gibi sizi kızdıracak bir şey mi yaptım?'' Sonra kitabı kütüphaneye aldığı yere bırakıp kapıya yürümüştü. ''Affedersiniz, böyle erken saatte rahatsız etmemeliydim, düşüncesizlik ettim.'' Hikmet Bey kızın bir daha asla bu eve gelmeyeceğini o anda anladı. Dilevseri kaybetme korkusundan çok bir kadına kabalık etmiş olma kaygısıyla yerinden fırladı. ''Rica ederim Dilevser, rahatsızlıkla ne alakası var? Sizin varlığınız hiçbir zaman bu evde bir rahatsızlık olarak görünmedi. Bunu bildiğinizi söylerseniz benim kötü bir ev sahibi olduğumu da söylemiş olursunuz.'' ''Hayır, elbette böyle bir şey söylemem. Aklımdan da geçmez zaten. Sadece bugün rahatsız ettiğim zehabına kapıldım.'' Hikmet Bey yavaşça genç kızın koluna dokundu. ''Lütfen gelin oturun. Birer sabah kahvesi içelim.'' Ardından da kendini tutamayıp şakacı bir gülümsemeyle ekledi. ''Anneniz kahve içmenize kızmaz değil mi?'' Dilevser buna o kadar durgun bir sesle cevap verdi ki Hikmet Bey genç kızın kendisiyle alay mı ettiğini yoksa ciddi mi söylediğini anlayamadı. ''Beni bir çocuk olarak gördüğünüzü fark etmemiştim.'' ''Estağfurullah, Dilevser, siz bu sabah beni her sözümden ve hareketimden dolayı utandırmaya karar mı verdiniz kuzum?'' ''Utanılacak bir şey yaptığınızı hiç düşünmedim ki.'' ''Hadi gelin lütfen, bu sabah bir kitap seçmemişsiniz.'' Birlikte salona dönüp oturdular. ''Bilmem, bir şey seçemedim bu sabah, sanırım biraz dalgınım, dikkatimi kitaplara veremedim.'' ''Neden dalgınsınız, sizi üzen bir şey mi var?'' Kız kocaman berrak gözleriyle baktı Hikmet Bey'in yüzüne. Hayır. Bu tek sözcükten başka bir söz söylemedi ama Hikmet Bey'in yüzüne bakmaya devam ediyordu. Bir şey anlatmaktan ziyade bir şey anlamaya çalışır gibiydi. Kahveleri gelene kadar sessizce oturdular. Kızın sükuneti, gözlerinin berraklığı, düz ve açık bakışları Hikmet Bey'i biraz utandırmış, içinde hafifçe bir pişmanlığın kıpırdanmasına neden olmuştu. Dilevser söylemese de kızın kırıldığını anlıyordu. Belki o sabahki kötü kalpli kabalığıyla küstahlığının içinde yarattığı utançtan, belki de kendisini çevresindeki kadınlara acı verecek güçte bir erkek gibi görmek istediğinden, kızın o duru bakışlarında kendisine hiç de yabancı olmayan bir acıyı gördüğünü düşündü. Bir tür kendi eski halinin yansıması gibi, kuvvetli duyguların yaşandıktan sonra geride bıraktığı o sarhoşluğa benzer bulanıklığın sisleri arasında, genç kızın yüzünde kendi gözlerinin bakışını, o eski ve katlanılmaz acılarının seyrettiğini sandı. Kızın o ıstırabı kendisi yüzünden çekiyor olabileceği endişesiyle yüzü kızardı. ''Sizi incitecek bir şey yapmadım değil mi?'' diye sordu. Sonra bir sarhoş gibi aynı cümleyi tekrarladı. ''Sizi incitecek bir şey yapmadım değil mi?'' Sesinde neredeyse yalvaran bir ifade vardı. Dilevser dümdüz bakışlarını hiç değiştirmeden gene aynı kısa cevabı verdi. ''Hayır.'' O sakin ses, bütün berraklığına rağmen kendini ele vermeyen bakışlar, uzun bir açıklama yerine dile getirilen tek kelimelik cevap Hikmet Bey'i şaşırtmıştı. Kızın duygularını anlayamıyor, bundan derin bir rahatsızlık duyuyordu. O rahatsızlık Hikmet Bey'in varlığından pek emin olduğu güvenini yeniden sarsmış, artık dağıldığını sandığı ilgisi gene kızın üstünde toplanmıştı. Kahvelerini hiç konuşmadan içtiler. Hikmet Bey bir şeyler söylemek, bir konuşma kapısı açmak, kızın duygularını anlamak istiyordu. Ama bir türlü konuşamıyordu. Dilevser ise sadece susuyordu. Genç kız yeni bir kitap almadan kısaca "Hoşça kalın." diyerek gittiğinde ardında merak, kaygı, sevinme isteği, anlayamama sıkıntısı gibi çeşitli duygulardan oluşmuş bir karmaşa bırakmış, büyük duygusal çalkantılardan sonra insanların yeni ve sakin bir ruh haline kolayca ulaşamayacağını, bu gelgitlerin epeyce daha süreceğini Hikmet Bey'e göstermişti. Hikmet Bey yorgun bir halde arkasına yaslanıp her seferinde nasıl olup da yenik ve üzgün olanın kendisi olduğunu düşünürken koltuğun yanındaki sehpada o sabah gelmiş olan mektubu gördü. Reşit Paşa oğluna Selanik'te bir konağa yerleştiğini ve adresini bildiriyor, kendisine para gönderilmesini istiyordu. Kendini her yenik ve yalnız hissettiğinde olduğu gibi telaşla kütüphaneden çıkıp duvara dayanmış bir halde bekleyen Hediye'ye "Gel!" diyerek yukarı çıkarken "Babam kurtuldu!" diye düşünüyordu. Babasının neden ve niye kurtulmuş olduğuna dair bir fikri yoktu ama onun acılarının dindiğine, İstanbul'dan uzaklaşmanın onu kurtardığına inanmıştı. Gerçekten de Reşit Paşa huzurlu bir hayata kavuşmuştu. Selanik'te eski padişahın kaldığı Alatini Köşkü'nün yakınında, deniz kenarında geniş bir konak tutmuş, yerleşmiş, aşçısıyla kahyasını İstanbul'dan getirtmiş, pek sevdiği haremini de yeni ve güzel kızlarla baştan kurmuştu. Sabahları erkenden kalkıyor, bahçede dolaşıyor, çiçeklerle ilgileniyor, kahvaltısını yaptıktan sonra çoktan kalkıp kendisini beklemeye başlamış olan padişahının yanına gidiyordu. Çok özlediği dostluk şimdi aralarında kurulmuş gibiydi. Bir muhafız taburunun kuşattığı konakta esir tutulan padişah, büyük bir iktidardan sonra gelen esaretinin yarattığı çöküntüyle zaman zaman korku nöbetlerine, sinir krizlerine kapıldığında onu yatıştırmak doktora düşüyor, böyle zamanlarda dostluktan da öte aralarında neredeyse bir baba-oğul ilişkisi kuruluyor, doktor eski efendisine sanki bir çocukmuş gibi davranıyor, onu usul konuşmalarla yatıştırıyor, ona güven veriyordu. O sabah padişahı büyük salonda düşünceli bir şekilde otururken buldu. İyice ihtiyar bir adam hali gelmişti üstüne. Dişlerinin neredeyse tümü dökülmüş, ağzında yalnızca iki dişi kalmıştı. Dişsizlik yüzünden çenesi içeri doğru çöküyor, ağzı bir torba ağzı gibi büzüşüyordu. Bu da onun ihtiyar görüntüsünü daha artırıyordu. Dişsizliğine rağmen konuşmasına, vurgularına çok özen gösteriyor, o görkemli sesiyle harfleri yutmadan konuşuyordu. Doktoru görünce sevindi. "Gel doktor, seni bekliyordum ben de." Müşfika kadın efendi dün akşam gene bir asabi buhran geçirdi. Gençliğinde de asabiydi. Ne yapsın, elinde değil. Bu onun fıtratında var. Ayın muayyen günleri daha sinirli olur. Ama burada asabı çok bozuldu. Endişe ediyorum doktor. Eskiden yemeklerini hep benimle yerdi. Buraya geldiğimizden beri yemeğini de ayrı yiyor. Galiba pek dikkatli etmiyor yediğine. Şişmanladı. Vücudu semen peyda ediyor. Fazla kan yapıyor. Sonra da böyle rahatsızlanıyor. Konuşurken İstanbul'dan yanına getirdiği kucağındaki bembeyaz ipek tüylü kedisini okşuyordu.